Ayrım 41.
Sayfa 488. Bir askeri harekat ile Saddam rejimi düşürülse bile Orta Doğu büyük değişiklik ve gelişmelere sahne olacaktır kanaatindeyim. Türkiye'de işleme koyduğumuz aktif politikanın bölgede tatbiki ve olaylardan ülkemizin kazançlı çıkabilmesi için acele bir reforma tabi tutulmuş istihbarat çalışmalarına ihtiyaç göstermektedir. Irak'ın askeri güçlerinin konuş ve kuruluşları hakkında toplayabileceğimiz bilgilerin çok daha teferruatlı ve doğru doneleri, Amerikalıların uyduları sayesinde ulaştıkları istihbarattan ve kendilerinden günü gününe alınabilir. Türkiye'deki yıkıcı, bölücü ve terör faaliyetleri için ise polis istihbaratı az farklılıkla MİT seviyesinde çalışmalarını götürmektedir. Dolayısıyla istihbaratımızın Irak, Suriye, İran, Yunanistan ve Batı devletlerinin bölgedeki azınlık, Kürt konularındaki çalışmalarına tamamen yeni bir anlayış içerisinde tevcih edilmesi gerekmektedir. Bu ülkelerde üst seviyede tesir ajanlarına ihtiyaç ortadadır. Bush'un CIA'ya yüklediği Saddam'ı devirme görevini askeri bir harekata başvurulmazsa sadece ekonomik tedbirler ile CIA'nın uygulayabilmesi fevkalade zordur. Kendileri de Irak'a sızabilmiş değillerdir. Dolayısıyla CIA bu faaliyet için İsrail, Suriye ve Türkiye'nin imkanlarından da yararlanma çarelerini araştıracaktır. Türkiye'nin imkanlarını CIA yetersiz görür ve İsrail, Suriye işbirliğine yönelirse bu ülkenin imkanları bilhassa Kürtler üzerinde mevcuttur ve Türkiye için tehlikeli bir durum çıkacaktır. İstihbaratımızın oyunu çok ustaca oynaması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, dinlemek lütfunu gösterdiğiniz şifahi arzıma ilaveten çok kısa olarak önemli gördüğüm istihbari ana noktaları bu notta bilgilerinize sunmaya çalıştım. Türkiye istihbaratı Orta Doğu'da müessiriyete kavuşabilir. Şimdiye kadar Irak kontrolündeki bazı örgütleri yeni gelişmelerden faydalanarak kontrole alabilir, üst seviyede ajanlar angaje edebilir. Bu çalışmalar Türkiye içerisinden veya Kıbrıs gibi ülke dışından sevk edilebilir. Ülkemiz için çok önemli bir geçiş döneminde iyi bildiğim istihbarat konusunda her hizmeti ülkeme sunmaya hazır olduğumu saygılarımla arz ederim. Çıkardığımız sonuçları alt alta yazalım. 1. İstihbaratın içe dönük olmasının sorumlusu olarak 27 Mayıs 1960 hareketiyle Genelkurmay'ı görmektedir. Yanılıyor. İçe dönük istihbarat 27 Mayıs hareketinden çok önce başlamıştı. Kitabın ilk bölümlerinde bunun ayrıntılı bilgisi var. 2. MİT'in yapısını ve çizgisini beğenmemektedir. Acilen reform yapılmasını istemektedir. Teşkilatın dezinformasyona açık olduğunu iddia etmektedir. Medyanın kimlerin kontrolünde olduğu tespitini yapmaktadır. Ancak iki paragraf sonrasında Irak'ın askeri güçleriyle ilgili bilgilerin CIA'dan alınması gerektiğini söylemektedir. Bu konuda dezinformasyon olamayacağından nasıl emindi? 3. CIA muhaberat teşkilatı gibi MİT'in de silahlı örgütlerle ilişkiye girmesi, bunların ülkenin politikaları paralelinde kullanılması gerektiğini söylemektedir. 4. Hiram Abbas, Kürt sorununa İsrail'in CIA ajanları Graham Fuller, Paul Henze'nin penceresinden bakmaktaydı. Dipnot, ABD ve İsrail'in Kürt sorununu nasıl değerlendirdikleri konusunda Turan Yavuz'un ABD'nin Kürt Kartı kitabına bakılabilir. Milliyet Yayınları 1993. 5. CIA ile hemen acilen sıkı işbirliğine girilmesini önermektedir. Aksi takdirde CIA'nın İsrail ve Suriye ile işbirliğine gireceğini, bunun da Türkiye'nin menfaatine olmayacağını iddia etmektedir. 6. Mektubunda ne kadar çok aktif politikadan bahsetmektedir. Aktif politikadan kastettiği İsrail gibi saldırgan olmaktı. Hiram Abbas'ın MİT'i tıpkı CIA Mossad gibi aktif operasyon yapacak bir teşkilat haline gelmesi hayalini yıllarca yan yana görev yaptığı MİT Müsteşarı Şenkal Atasoğun 1999 yılında hayata geçirdi. Artık MİT timleri yurt dışında operasyon yapıp başta PKK lideri Abdullah Öcalan olmak üzere örgütün kurmaylarını yakalayıp Türkiye'ye getiriyorlardı. Peki bu yurt dışı operasyonları MİT yasasına göre yasa dışı değil miydi? Kimse bunu niye sormuyordu? Operasyonlar başarılıydı ve kamuoyunun büyük çoğunluğunun takdirini alıyordu. Peki yarın bu yasal olmayan operasyonların Türkiye'nin başına büyük diplomatik sorunlar getirmeyeceğini kim garanti edebilirdi? Eğer operasyonları MİT değil başka bir özel birim yapıyorsa MİT neden üstleniyordu? 7. Rapor gösteriyor ki Hiram Abbas'ın söylediklerinin hemen tümü yasa dışı, kuralları ve gerekirse yasaları bile çiğnemekten bahsediyordu satır aralarında. Makyavelistti. 8. Cumhurbaşkanı Özal'dan her türlü hizmete hazır olduğunu belirterek tekrar MİT'e dönmek veya bir dönem yakın arkadaşı Erkan Gürvit'ten boşalan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Müşavirliğine gelmek istediğini üstü kapalı bir biçimde talep ediyordu. Bilgi. Erkan Gürvit, Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına çok az bir süre kala emekli oldu. Asil Nadir'in yanında 5,5 milyon TL, dolar 2300 TL'ydi, süper maaşla işe başladı. Asil Nadir'in Mediprint şirketinin genel müdürlüğünü yapıyordu. Bu arada kayınpederini ayarlayıp Asil Nadir'in Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Vestel tesislerini gezdirip basında yer almasını da sağlıyordu. 19 Ağustos 1989 tarihli gazetelere göre Cumhurbaşkanı Evren Vestel tesislerine hayran kalmış ve Asil Nadir'e teşekkür etmişti. Hey gidi günler hey, birkaç yıl önce ülkeye girmesi son derece sakıncalıdır diye hakkında MİT tarafından rapor yazılan Asil Nadir, şimdi Cumhurbaşkanı Evren'in teşekkürünü kabul ediyordu. Daha o günlerde Kaşıkçı, Koskotas, Nadir işbirliğinin belgeleri ortaya dökülmemişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Özal, Irak lideri Saddam gibi köşk istihbarat teşkilatı kurmak istiyordu. Artık MİT'e hakim olamayacağını anlamıştı. Ancak bu örgütle MİT'i enterne etmeye çalışacaktı. Başkanlık sistemine geçince ABD'de olduğu gibi bir istihbarat konseyi oluşturmayı planlıyordu. İşte köşk istihbarat teşkilatı başkanlık sistemine geçince istihbarat konseyine dönüşecekti. Cumhurbaşkanı Özal bu akılları kimden alıyordu acaba? Yakın arkadaşı olduğunu söylediği ABD Başkanı George Bush'tan almış olabilir miydi? 1990 yılında Uğur Dündar'ın TRT'deki Hodri Meydan programında sık sık telefonda konuştuğunu söylediği ABD Başkanı George Bush'la arkadaşlığının maziye dayandığını anlatıyordu. Ne ilginçtir ki Bush mazide CIA mensubuydu. Buraya bir de 15 Temmuz 1991 tarihli Günaydın gazetesinin Bush CIA ajanı olarak Türkiye'de görev yaptığı haberini eklemek gerekiyor. Özal'a Geylen'i anlattı. İstihbarat Konseyi'nin yapısı nasıl olacaktı? Cumhurbaşkanı Özal bu konuda da Hiram Abbas'tan rapor istedi. Hiram Abbas'ın yardım aldığı kişi ise eski Nazi generali Geylen'di. Hiram Abbas'ın istihbarat raporundan önce Geylen'den nasıl etkilendiğini belirtmek gerekiyor. Mehmet Eymür yazdığı Analiz adlı kitabında Geylen'den nasıl etkilendiklerini bakın nasıl anlatıyordu. Hiram Bey, müsteşar muavinliği sırasında makam odasındaki kütüphanesinde bulunan Geylen'in anıları ile ilgili kitabı birkaç kez okumuş ve bu kitaptan bazı notlar çıkarmıştı. Reinhard Geylen, Batı Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin Bundesnachrichtendienst kurucusuydu. 1945-1968 yıllar arasında bu kuruluşun şefliğini yapmıştı. Kitabın adı Servis'ti. Geylen'in hatıratında istihbarat servisleri ile ilgili önemli görüşler yer almaktaydı. Son yıllarda devamlı gündemde olan Milli İstihbarat Teşkilatımız ile yurdumuzda ayrı ayrı birçok birim tarafından yürütülen istihbarat faaliyetleri açısından Geylen'in hatıratından önemli mesajlar kapmak mümkündür. Tecrübeli bir istihbaratçı olan Geylen'in görüşleri için bir yorum yapmaya gerek yoktur. Bu görüşler yurdumuzda yürütülen istihbari faaliyetler açısından mevcut eksiklikleri gösterecek ve yorumu beraberinde getirecektir. Geylen'in istihbarat konusundaki bazı görüşleri şöyleydi. İstihbarat faaliyetlerinin özü her konuda bilgi edinme gereğinden başka tarihin akışını izlemek ve istikbali görebilmektir. Var olan büyük bir teşkilatı alıp modernize etmek, değiştirmek, geçmişteki tecrübelerden yararlanmak, sıfırdan başlamaktan daha zordur. Tek bir rapor, rapor değildir. Ayrı ve bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilginin önemi yoktur. Milli istihbarat servislerinin sayılarının çoğalması halinde ortaya rekabet, güvensizlik ve birbirinin işine karışma gibi tehlikeler doğar. Bu gibi servislerin sayılarının çokluğu, düşman istihbarat unsurlarının bunların içlerine sızmalarını da kolaylaştıracak ideal ortamlar oluşturur. Bir istihbarat servisinin devletin diğer kuruluşları için konulan kurallarla yönetilmesi her zaman mümkün değildir. Bir gizli servis için bürokrasinin verimi azalttığı, hatta yok ettiği tecrübelerle görülmüştür. İstihbarat servisine yetkili kişilerin en önemli görevlerinden birisi bürokrasiyle savaşmaktır. En büyük güvenlik ilkemiz su geçmeyecek derecede kompartımantasyondur. Gizli servis makinasındaki her çark bir diğeriyle o kadar iyi uyuşmalıdır ki hiçbir çark diğerinden bağımsız olarak hareket edemesin. Müttefik hükümetler gizli servis şeflerine servislerinin organizasyonu konusunda serbestliği tanımışlarsa bunun nedeni işin en iyi bu şekilde yapılabileceği gerçeğidir. Bir devlet görevlisi ne denli üstün niteliklere sahip olursa olsun, evvelce istihbarat alanında tecrübe kazanmamışsa istihbarat servisine üst düzeydeki bir göreve getirilmez. Kendisinin ya da ailesinin karşılaşabileceği tehlikelerin tamamen veya kısmen ortadan kalkacağı konusunda ikna edilmeden hiçbir aday göreve sevk edilemez. İstihbarat işi karargahla büro dışında, yurt içiyle yurt dışında birbirinden çok farklılıklar gösterir. İnisiyatif, karakter, enerji, kararlılık, yaratıcılık, zekice uygulama, geliştirme ve hayal gücü, uzmanca bir bilgiyle birlikte bir istihbarat ajanında bulunması gereken niteliklerdir. İstihbaratla sadece emir vermekle çok az şey elde edilebilir. Hele tamamen askeri yöntemlerin kullanılması hiç de uygun değildir. Bir istihbarat servisinin başı personelini güçlü kişiliği, dehası, tecrübesi ve kişisel yetenekleriyle etkileyebilir. Servis şefinin hem kendi hem de yardımcısı için tek bir kural vardır. Emrine tevdi edilen teşkilatı kendisinin şahsen yaratacağı güvene bağlı olarak yönetebilmektir. Fazla ileri gitmeden ve kontrolü bütünüyle kaybetmeden yapılabilecek en uygun şey sorumlulukları doğru olarak dağıtması ve önemli kararların alınmasını gerektiren konularda açık düşünmesini bilmesidir. Her şeyden önce personel atamalarını bizzat kontrol etmesi gerekir. Elde mevcut tecrübeler bir istihbarat servisinin kurulması ve onun ahenkli bir şekilde çalışabilmesi için en azından 5 yıla ihtiyaç olduğunu göstermektedir servis dışında. Tecrübesi ve yeterli bilgisi olmayan kişiler önemli görevlere atanırlarsa servis için bir tehlike haline gelirler. Normal emeklilik çağını çoktan aşmış bazı uzman kişileri göreve almak yararlı olur. Bir istihbarat servisinin uzun süredir görev yapan mensupları yoğun bir tecrübe sergilerler. Hiçbir servis bu nimeti cömertçe harcayamaz. Dipnot: Mehmet Eymür, adı geçen eser, sayfa 39-41. Hiram Abbas, Geyle'nin bu son cümlesini sık sık telaffuz ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, Hiram Abbas'ın Cumhurbaşkanı Özal'a yazdığı istihbaratla ilgili bir raporunda bol bol Geyle'nden alıntılar yaptığı göze çarpıyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, 1. Dünyadaki devletlerin istihbarat örgütlerinin kuruluş amacı, yöneldikleri hedefler ve çalışma tarzları etüt edildiğinde bu istihbarat kuruluşlarının devletin rejimlerine göre iki ana grupta toplandıkları görülebilir. A. Dikta rejimlerinde istihbarat servisinin ana görevi rejimi ayakta tutabilmek ve kendi hakkında demokratik oluşumları, rejime karşı davranış ve fikirleri zamanda tespit ederek karşı tedbirleri oluşturmaktır. Dikta rejiminin normal olarak halkın iradesine karşı iktidarı sürdürmesi nedeniyle rejim, polis devleti hüviyetini taşır ve silahlı kuvvetler istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına dayanır. Mezkûr devlet ve rejimlerde istihbarat servislerinin idaresi şahsi güvenlik endişesiyle ya diktatörün akraba ve yakınları veya ordu mensuplarına diktatör tarafından tevdi edilir. İstihbarat servisleri de bahse konu devletlerde her türlü hukuki çerçevenin dışında ülke içinde ve dışında rejimi kollama faaliyeti yürütürler. Son olarak Romanya Securitatesi ve Suriye muhaberatı arz edilen istihbarat servisleri modeline misal gösterilebilirler. B. Demokrasilerde ise istihbarat servislerinin yöneldikleri hedef halk rejiminin yanında olduğu için yabancı devletlerden ülkeye yönelecek tehdit ve çalışmaları tespit ve ifna ile ülkenin politikasına yön verecek bilgilerin temini, ayrıca dış politikada devletin ihtiyacı olabilecek bilgilerin teminidir. Demokrasilerde halka karşı rejime koruma görevini servisler yüklenmediğinden ordu ile istihbarat servisinin çok yakın olmasına ihtiyaç yoktur. Demokrasilerde istihbarat görevi bilhassa dış ülkelere yönelik olduğundan ve istihbarat bir ihtisas kabul edildiğinden istihbarat teşkilatlarının üst seviyesinde görevde yetişmiş istihbaratçılar tercih edilirler. Demokrasilerde istihbarat teşkilatlarının askeri güçler ile ilişkileri, hedef devletler konusunda ordunun ihtiyacı olabilecek bilgileri servislerin elde etmesi ve orduya aktarması ile sınırlıdır. Servisler demokratik ve siyasi otoritenin idaresi ve kontrolü altında görev yaparlar. 2. Yabancı istihbarat örgütlerinin ana hatları: MIT, A. Amerika. İç istihbarat ve dış istihbarat çalışmalı olarak iki ayrı örgüt FBI ve CIA tarafından yürütülmektedir. İki örgüt de tamamen sivil kadrolara dayanmakta ve Amerika Başkanı katında bir istihbarat bürosuyla temsil edilmektedir. Ordunun ayrı istihbarat kuruluşları bulunmaktadır. Devlet çapındaki istihbarat komisyonunun seçtiği hedeflere karşı çalışmalara yönelen CIA, gelen bilgilerin kıymetlendirilmesini ve istihbaratın oluşmasını da kendi bünyesinde yapmaktadır. CIA Başkanı Amerika Başkanı tarafından seçilmekte ve Amerika'daki diğer istihbarat örgütlerinin de başkanlığını deruhte etmektedir. B. İngiltere. İç istihbarat ve dış istihbarat çalışmaları esas olarak iki ayrı örgüt MI5 ve MI6 tarafından yürütülmektedir. İki örgüt de sivil orijinlidir. Dış istihbarat kuruluşu MI6, Amerika'nın siyasına göre de bir değişiklik arz etmektedir. İlgili bakanlıklar bilgi isteklerini direkt olarak MI6'dan yapmakta ve MI6 topladığı bilgileri operasyonel kıymetlendirme haricinde bir kıymetlendirmeye tabi tutmadan istek makamına intikal ettirmekte, bilgi buradan kıymetlendirilerek istihbarata dönüştürülmektedir. Örgütler sivil otoriteye bağlıdır. C. SSCB. KGB ve GRU isimleri altında iki ana istihbarat örgütü mevcuttur. GRU asker orijinli, KGB ise SSC ve Komünist Partisi'ne bağlı sivil orijinlidir ve esas kudret KGB'de toplanmıştır. Bu örgüt topladığı bilgileri bünyesinde kıymetlendirmeye tabi tutarak istihbaratı oluşturmaktadır. Hudut emniyeti ve iç güvenlikten de KGB sorumludur. D. MİT. Devletimizde MİT'in hangi makama tam olarak bağlı bulunduğu vuzuha kavuşmamıştır. MİT kanununda deşkilat başbakana bağlı olarak gösterilmekte ise de MİT müsteşarının seçimi için MGK'nın tespit ettiği adayların devamlı muvazzaf general olması ve dolayısıyla genelkurma ile ast-üst ilişkilerinin görevdeki etkinliği, 1980 yılı öncesi ve sonrasında cumhurbaşkanlarının asker kökenli bulunmaları ve MİT başındaki general vasıtasıyla teşkilata direkt karışmaları, kuruluşu günümüze kadar üç başlı ve nerenin emrine uyacağını şaşırmış duruma getirmiştir. Mezkür zafiyet eski yıllarda Türkiye'de askeri darbe olacağının adeta herkes tarafından öğrenildiği zamanlarda bile MİT'in başbakanı durumdan haberdar etmemesi veya ön tedbirlerle darbeye karşı önlemlere yönelmemesi sonucunu doğurmuştur. 1980 öncesinde anarşiye ve siyasi cinayetlere karşı MİT etkin çalışmalara yönelebilse ve aktivitesi asgari durumda tutulmasa memleketteki darbe şartlarının o zaman içinde oluşamayacağı düşünülmektedir. 1960 yılından 29 sene sonra devletimin başına geçen ilk sivil cumhurbaşkanının ülkemiz için hayati bir kuruluş olan MİT'i demokrat ülkeler servisleri normlarına kavuşturma ve esas hedeflerine etkin şekilde yöneltmek için çareler oluşturabileceğine inanılmaktadır. Hiram Abbas raporunun bundan sonraki bölümlerinde Türkiye'de iç ve dış istihbarat faaliyetlerini yürüten makamları saymakla, bunların arasında bir koordinasyonun bulunmamasından bahisle bir istihbarat komitesinin kurulmasını önermekteydi. Raporun devamında 1969 yılından sonra MİT'in asli görevlerinden uzaklaştığını, adeta bir polis örgütüne dönüştüğünü, sonuç olarak da Türkiye'de bir istihbarat boşluğu yaşandığını ifade etmekteydi. Bu arada Nazi generali Geyle'nin anılarındaki üç pasajı aynen raporuna koyuyordu. Hem İngiltere'de hem Amerika'da kabul edilen bir gerçek vardır. Eski bir devlet görevlisi ne denli üstün niteliklere sahip olursa olsun, evvelce istihbarat alanında tecrübe kazanmamışsa, istihbarat servisinde üst düzeydeki bir göreve getirilemez. İstihbaratta sadece emir vermekle çok az şey elde edilebilir. Hele tamamen askeri yöntemlerin kullanılması hiç de uygun değildir. Bir istihbarat servisinde çalışan personel ne kadar değerliyse o servis de o kadar mükemmeldir. İstihbarat servislerini ayakta tutan, karakterini oluşturan öğe o serviste çalışan kişilerdir. Alıntılardan yola çıkan Hiram Abbas teşhisini de rapora şöyle yazıyordu. MİT'in personel politikası Geyle'nin işaret ettiği bu hakikatleri şimdiye kadar tamamen aykırı şekilde yürütülmüştür. Servisin başına mutlaka mesleğinde çok başarılı ancak istihbaratta tecrübesiz generaller getirilmiş, askeri emirler ile teşkilatın yürütülebileceği sanılmış tecrübeli personel kaybına uğramıştır. Gayet normal olarak da sonuç memnuniyet verici değildir. Cumhurbaşkanı Özal ile Hiram Abbas'ın gizli bilgi alışverişi o günlerde bilinmiyordu. Ancak o günlerde Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan bazı ipuçları veriyordu. Zamanlamasını söylemek zor ama önümüzdeki dönemler içerisinde MİT'te bir sivilleşme programı olacaktır. Alt kademeden geçmiş ihtisas elemanlarının etkili ve yetkili yerlere gelmelerini temin eden bir sistem oluşturulmasından yanayız. Türkiye'nin dinamik yapısına uygun bir yapılanmaya kavuşturmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir takım çalışmaları, bir takım düşünceleri olduğunu biliyoruz. Zannediyorum ki MİT de aynı sistem içerisinde yer alacaktır. MİT'in de diğer kuruluşlar gibi modern Türkiye'nin dinamiğine uygun bir yapıya ve bir iç strüktüre kavuşturmanın artık zamanının geldiğine ben de inanıyorum. Nokta Dergisi 5 Ağustos 1990. Hiram Abbas'ın Cumhurbaşkanı Özal'a gönderdiği raporla Ercan Vuralhan'ın sözleri aynı günlere rastlamıştı. Özal, MİT'ten ve Hiram Abbas'tan vazgeçmemişti. Gladio ortaya çıktı. Hiram Abbas'ın Geylen'den alıntılar yaparak yazdığı raporun tarihi bir anlamı vardı. Geylen'in CIA işbirliğiyle tüm NATO ülkelerinde Gladio örgütleri kurduğunu önceki bölümlerde yazmıştık. Hiram Abbas'ın Geylen alıntılarıyla rapor yazdığı günlerde başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkeleri yürekli bir savcının ortaya çıkardığı Gladio'yu tartışıyordu. Venedikli 37 yaşındaki tahkik hakimi Felice Casson, 3 jandarmanın öldürülmesini araştırırken 1956 yılından beri mevcut olduğu anlaşılan ancak resmi hiçbir sıfatı bulunmayan NATO'nun Gladio örgütüyle karşılaştı. Yargıç Casson, illegal örgütle ilgili soruşturma başlattığını 24 Ekim 1989 tarihinde kamuoyuna açıkladı. iki tarafı keskin küçük Roma kılıcı anlamına gelen Gladio, Soğuk Savaş'a paralel olarak 1951 yılında NATO bünyesindeki tüm ülkelerde kurulduğu ortaya çıktı. Gladio'nun birkaç amacı vardı. Ülke içinde isyan hareketlerini kontrol etmek ve engellemek için suikastlar, provokasyonlar yapmak, ülke Sovyetler Birliği tarafından işgal edilirse ülke içinde direniş hareketi organize etmek. İtalya'nın ardından Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç, Almanya, Yunanistan gibi NATO ülkelerinde zincirleme olarak değişik isimlerle kurulmuş Gladio örgütleri ortaya çıkmaya başladı. Ancak sadece NATO üyesi Türk hükümetinden ses çıkmıyordu. Yetkililere göre Türkiye'de Gladio yoktu. Ancak çatlak sesler de yok değildi. Soğuk Savaş döneminin başbakanlarından Bülent Ecevit, devletin uzun süre gizli tutulan bir kuruluşu var, Özel Harp Dairesi. Yasalara ve anayasaya aykırı olarak devleti yönetenlerden gizli tutuluyor bu örgüt. Bu örgütün bir de sivil uzantısı var. Bu örgüte bağlı olarak bazı sivil vatandaşlar ömür boyu görevlendirilmiş. Bu vatandaşların isimleri gizli tutuluyor ve emirlerinde gizli silah depoları var. Örgütün parası uzun süre Amerika'dan gelmiş diyordu. Tartışmaya dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren de katıldı ve ilginç açıklamalarda bulundu. Benim genelkurmay başkanlığım sırasında dönemin başbakanı Süleyman Demirel bana geldi. Özel Harp Dairesi'nin anarşi ve terörle mücadelede kullanılmasını istedi. Ben olmaz cevabını verdim. Demirel bana ama 1971'deki sıkı yönetim döneminde bu amaçla kullanılmıştı dedi. Ben yine kullanmayacağımı söyledim. Kanaatim o ki genelkurmay başkanlığım sırasında bu teşkilat görevi dışında kullanılmadı. Ama belki bana intikal ettirilmeden bazı yerlerde gayri resmi olarak teşkilattan bazı kişiler bu işe bulaşmış olabilir. Onu bilemem. 1973-76 yılları arasında CIA başkanlığını yapan William Colby, NATO üyesi olması dolayısıyla Türkiye'de benzeri bir kurumun varlığı ihtimalinin bulunduğunu söylüyordu. Gehlen'in öğrencileri görevlerini başarıyla tamamlamışlardı. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte bazı kirli operasyonlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Artık NATO üyesi ülkelerin Gladio'ya ihtiyaçları kalmamıştı. Ancak Türkiye istisnaydı. Çünkü Türkiye'nin Gladio'ya hala ihtiyacı vardı. 31 Ocak 1990, laiklik savunucularının simge isimlerinden Profesör Muammer Aksoy silahlı saldırıda öldürüldü, faili bulunamadı. 7 Mart 1990, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç vurularak öldürüldü. 4 Eylül 1990, din bilgini aydınlanmacı yazar Turan Dursun katledildi. 6 Ekim 1990, ilahiyatçı SHP Parti Meclisi üyesi Doçent Bahriye Üçak evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu can verdi. Faili bulunamadı. Türkiye laik antilaik tartışmalarına sahne olmaya başladı. Hiram Abbas arka arkaya gelen bu suikastları nasıl değerlendiriyordu? Cumhurbaşkanı Özal'a gönderdiği terör raporunda bunun izleri vardı. Terör raporu. Yıkıcı, bölücü ve terör faaliyetlerin amaç ve yöneldikleri hedefler aşağıda sıralandığı üzere özetlenebilir. A. Hedef, devletin iç ve dış politikasında güçsüzleştirilmesi, zayıflatılması. B. Ekonomik yönden yıpratılması. Dış yardımların durması, ülke içinden dışa sermaye kaçışlarının başlaması. C. Halkta istikbale ve devlete güvensizlik, şaşkınlık yaratılması. D. Hedef ülkenin rejimi, demokrasi ise rejimin yıpratılması, hürriyetlerin kısıntıya uğratılması. E. Ordu ve istihbaratın ana görevlerinden uzaklaştırılarak terör ve yıkıcı faaliyetleriyle boğuşur duruma düşürülmeleri. F. Terör faaliyetlerine girişen gücün yavaş yavaş politik hüviyet kazanması, Ermeni ve Kürt eylemleri gibi. Günümüzde ülkemize yönelik yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile terörün görüldüğü sahalar ise aşağıda sunulmuştur. A. Güneydoğu Anadolu'da etkin bir PKK terörü ve Kürtçülük hareketleri. B. Büyük şehirlerde üst seviyede şahıslara karşı yapılan suikastlar ve bunların uyandırdığı geniş yankılar. C. Provoke edilen talebe hareketleri.